Ayrım 2.
Din dersinden sonra gidip her gün oraya bırakacağım bir parça pasta yiyeceksin. Manuel'e başvurman yeterli. Haberi var. Sağ ol. Saatine baktı ve vaktimiz olduğunu gördüm. Vaktimiz var Fayol. Daha erken geldim. Onun arabasıyla. Hastaları yoklamak için düşkünler evine gittim. Öyleyse anlat. Hastalığından söz etmek istiyordum. Geçmişte kalmıştı. İlginç bir yanı da yoktu. En büyük yenilik Adam'ın varlığıydı. Sözü nereden başlayacağımı bilemiyordum. Benimle alay etmeyeceğine söz veriyor musun? Sır deli olduğumu falan düşünmeyeceksin, değil mi? Fayol çok ciddi, çok dikkatli bir havaya büründü. Her şeyi anlattım ve gözlerinin içine baktım. Bir kuşku ya da alay kırıntısı keşfetmekten çekiniyordum. Kestane rengi tatlı gözlerinde hiç buna benzer bir şey yoktu. Rahatlamıştım. Demek yürek biçiminde bir kurbağam var. Şaşkındım. Yüreğimin kurbağa biçiminde mi yoksa başka türlü mü olduğunu o güne kadar hiç düşünmemiştim. Sanırım evet. Bu çok güzel bir duygu ve bana çok yardım edecek, biliyor musun? Yine de şimdilik kurbanın adının Adam olduğunu ona söylememeye karar verdim. Bu Adam'ın hoşuna gitmeyebilirdi. Demek inanıyorsun Fayol. Tabii inanıyorum. Hayatta öyle çok şeye inanılır ki. Kişinin yüreğinde mutlu şeyler beslemesi her zaman iyidir. Fayol'un biraz şaşırdığını ama beni düş kırıklığına uğratmak istemediğini seziyordum. Birden her zamanki gibi saçma sapan düşüncelerden biri geldi aklıma. Sanırım yüreğimde bir kurbağa olduğuna inanmak çok güç değil. Ne olursa olsun ben başıma geleni gördüm. Aynı ekmeğin içinde Hazreti İsa Efendimizin bedeniyle kanının bulunduğuna inanmıyor muyuz? Fayol bana büyük bir tatlılıkla baktı ve gülümsedi. Eh şuş, bana söylediklerinden hiç kuşku duymuyorum. Bir keresinde küçükken yüreğinde şakıyan bir kuş olduğunu kendin anlatmadın mı bana? Evet. Öyleyse tüm umudum kurbanın sana iyi şeyler öğreteceğinde, yüreğini hep doğru yolda tutacağında. Sustu ve beni uzun uzun süzerek gülümsemesini sürdürdü. Sonra saatine bir göz attı ve beni yeniden gerçeğe döndürdü. Zaman neredeyse geldi. Az sonra çan çalacak. Ayağa kalktım. Fayol ekledi. Sonra daha uzun konuşuruz. Kapıya doğru yürüdüm. Ona bir veda işareti yapmak için döndüm. Koridorda kaybolmamı bekleyerek gözlüğünü ellerinde evirip çeviriyordu. Adam için düşündüm. Ne dersin? Onu sevdin mi? Çok. Dost budur işte. Güneş tüm koridoru aydınlatıyordu. Masmavi gökyüzü pencereler tarafından küçük parçalara bölünmüş gibiydi. Adam eski özgürlüğünü, güneşi, yağmuru, Ağustos böceklerinin ötüşünü, uçurtmalarını salan çocukların çığlıklarını, sokakta dönüp duran topaçların gürültüsünü aramıyordu bile. Bir saniye bile aramıyorum. Hayranlık doluydum, ekledim. Müthişsin ama burada 8 saat dersi ve evde 3 saat piyanoya katlanıp katlanmayacağını göreceğiz bakalım. Sevgili Zeze, yeryüzünde herkesin bir alın yazısı vardır. Geldiğimde her şeyi biliyordum. Hey, Joaquinho, yeterince miskinlik ettin. Hadi bakalım. Joaquinho'ya kurbağamı tanıtmama gerek yoktu. Belki de en iyi bildiği şeydi bu. Gün ışığının, eşsiz güneşin gelip tüm köşeleri hayatla doldurması için salonun perdelerini açtım. Her zamanki gibi inançsız başlıyordum. Sonra ısınır hızlanırdım. Piyanonun kapağını açmadan önce zenci kadın başıma baktı. Anneannemi 15 yaşındayken Paris'te verdikleri kilden yapılma, fırınlanmış bir zenci kadının başıydı bu. Babamın dediğine bakılırsa bu heykelcik beyaz başlığı ve hüzünlü gözleriyle bir gün bana kalacaktı. Ona karşı çok saygılı davranıyor, işler yolundayken zenci Barbara'nın müziğimden hoşlanması gerektiğini düşünüyordum. Ama bu kez ona öğütte bulundum. Bayan Barbara, başlığınızı kulaklarınızın üzerine indirseniz daha iyi edersiniz. Çünkü bir haftadır çalışmadım. saatte çok uzaklarda Totosia'nın Martis Junior Okulu'na gitmek üzere yola çıkmış olması gerekiyordu. Bütün takımla birlikte Ağustos böcekleri yazın çalılıklarda ötüşüyorlardı herhalde. Godaya salonu süpürüyor, odayı düzene koyuyor, yemeği hazırlıyordu. Ve ben burada, bu salonda kapanmış, bir güneş ışığından başka hiçbir şey göremiyordum. Adam'ın sesini işitmediğimde gözlerim yaşlarla dolmuştu bile. Unut dedi, bir işe yaramaz. Yavaş yavaş unutacaksın. Unutacaksın. Yeniden düşününce de her şey öylesine uzaklarda olacak ki artık hiç acı çekmeyeceksin. Gerçeğe döndüm. Önce parmaklarımı hafifçe tuşların üzerinde geçirdim. Joaquin'i seviyordum. Hiçbir suçu yoktu. Yanlış yaptığımda hiç takaza etmezdi. Bana hep boyun eğerdi. O yanıldı mı suç benim demekti. Tavandan gelen ayak sesi annemin yavaşlığımı şaşması demek oluyordu. İki kere ayakla vuruldu mu yeniden başlamam istenmekteydi. Üç, genel uyarıydı. Kendimi piyanoya vermezsem ne olup bittiğini anlamak için aşağı inerdi. Bazen ilk günler üç kere vurulduğu işitilirdi. Her şeyi yapmamın doğru olduğunu keşfettim. Çünkü hem daha çabuk olup bitiyor hem de fırtına kopmuyordu. Buydu işte benim hayatım. Kahvaltıdan önce yarım saat piyano. Kahvaltıdan sonra okula gidinceye kadar 20 dakika daha. Öğlende yemekten önce 40 dakika. Sonra okula dönüş. Ödevlerimi aşağı yukarı hep etütlerde yapıyor ve saat 5.30'da eve dönüyordum. Bir duş, temiz giysiler ve akşam yemeğini beklerken biraz daha piyano. Akşam yemeğini yiyordum ve oynamak için yarım saatim oluyordu. Ama kiminle oynayacaktım? Arkadaşım yoktu. Evde yoktu. Evde kimse bir arkadaşımın beni görmeye gelmesinden hoşlanmıyordu. Ben bile böyle bir şey olabileceğini düşündükçe kaygılanıyordum. Bir kaza sonucu topal kalan küçük köpek Tulu'yu eğlendiriyordum. Bu küçük hayvanın bana bayıldığını söylemeliyim. Genellikle evin arkasındaki liman başkanlığının bahçesine bakan merdivenin basamağına oturuyordum. Hava kararmadan ırmağa bakıyorduk. Kayıklar beyaz ve rüzgarda şişmiş yelkenlerini altın sarısına boğan batan güneşte yavaşça kayıyorlardı. Şimdi daha iyi olacaktık. Çünkü düşleyecek üç kişiydik. Tulu, Adam ve ben. Bir gün kayığa binip denize açılacağız değil mi Adam? Harika bir buluş. Tulu sesimi duydu mu kuyruğunu oynatıyordu. Seni de götüreceğim Tulu. Bu zavallıyı da alabiliriz değil mi Adam? Tabii. Yeryüzünün en kısa yarım saatiydi bu. Derken annemin sesi yetişiyordu. Bitti. Yeterince oynadın. Saatin geldi. İçeri giriyordum. Nefret ediyormuş gibi incecik parmaklarıma bakarak ellerimi yıkıyordum. Salona doğru yürüyor ve piyanonun kapağını açıyordum. Ve her keresinde markasını yeniden okuyordum. Ronish marka bir piyanoydu. İlk notalara öfkeyle basıyordum. Ve sonra Ronish, Ronish, Ronish diye homurdanıyorlardı. Sonra Crazy'nin dünyasına yitip gidiyor ve uyku saatine kadar gamları ve alıştırmaları sıralıyordum. Pazarlara bu okulsuz zamandan yararlanmak için aşağı yukarı bütün sabah piyano çalıyordum. Önce derslerim, ardından değişik olsun diye biraz piyano. Babamın denize gitmeye karar verdiği pazarlar pek azdı. Orada, evet, bir masal dünyası beni bekliyordu. Şimdiden balık gibi yüzüyordum. Bu bile damgalanmamı birlikte getiriyordu. Damarlarında kızılderili kanı aktığını yadsıyamazsın. Bu bir gerçek. Buna aldırmıyordum. 20 dakikalık yüzme süremden yararlanmak zorundaydım. Çünkü plaj gözlemlenemeyecek bir sürü şeyle doluydu. Güneşe dikkat. Boğazı yüzünden fazla kalmayın. Boğaz ağrırsa 40 derece ateşli de olsa piyano çalışmak zorundadır. Yemekten sonra karnem istenirdi. Her şey yolundaydı. Notlar iyiydi. Ardından en önemli incelemeye gelirdi sıra. Günah çıkarıp şarapla ekmeği yedin mi? Evet. Bir suçum olup olmadığını, bir halt karıştırıp karıştırmadığımı anlamak için haftanın günleri yeniden gözden geçirilirdi. Çıkabilirdim. Sinemanın iki matinesi için çok sıklaşırdım. Evden çıkarlarken yine uyarılar yağardı. Deri kasketini giy. Sinemadan çıkıp eve dönmen için 15 dakika yeterli. 5 dakika geç kalsam biri bahçe kapısına çıkmış beni beklerdi mutlaka. Carlos sinemasına git. Jackie Cooper'ın bir filmi oynuyor. Skippy'nin serüvenleri. Sonra bana filmi anlatman gerekecek. İsteksizce yola çıkıyordum. Fotoğraflara bakmak için Royal sinemasından geçecek kadar zamanım vardı. Neyse ki günaydın zorunluluğundan vazgeçmişlerdi. Günaydın ve tünaydın demediğim için şimdiye dek iki pazar sinemadan yoksun bırakılmıştım. Bir takım nedenlerim vardı kuşkusuz. Öz annemle öz babam değillerdi onlar. Çok küçük yaşta yanlarına verilmiştim. Ve seçme yapabilme yeteneğinden yoksundum. Her şey ceza vermek için bir bahaneydi. Oğulları olmadığımı hep hissettiriyorlardı bana. Daha beteri, ne olursa olsun şöyle diyordum kendi kendime. Öz oğulları olmadığım için bana böyle davranıyorlar. Nedendir bilmem. Beni kusursuz bir insan haline getirmek istiyorlardı. Neredeyse kayıtsız yürüyordum. Biliyor musun Aiden, ne yaptım? Hayır, daha benimle birlikte oturmuyordun. Bak, sınıfın en genç, en küçük öğrencisi olduğumu gördün değil mi? Adam kulak kabartmış onayladı. Ders yılı başladığında ve ben 6. sınıfa gittiğimde çok hoşnuttum. Kıvançlıydım. Bitip tükenmek bilmeyen bir kitap ve defter listesi verdiler elime. Hepsi 25 bin reis tutuyordu. Listeyi göstermek ve para vermek istemek için koşarak babamın muayenehanesine gittim. 6. sınıfın en çok dersi olan sınıf olduğunu bilmiyor musun Adam? Dinle Zeze, ders konusunu hiç anlamam. Yalnızca gerçek hayatı bilirim. Beni bağışlayacak mısın? Evet, hadi devam et. Basamaklara çıktım ve babamın işini bitirip kapısını açmasını beklemek üzere oturdum. Uzun sürmedi ama öyle sabırsızdım ki bir hafta gibi geldi bu bana. Kapıyı açtı, beklememi işaret etti. Telefona yanıt vermek ve bir hastasına randevu defterine yazmak için içeri girdi. Beni çağırdı, oturttu ve kitap listesini açtı. Hepsini topladı. Ağır ağır gözlüğünü çıkardı ve bana tersce cevap verdi. Bu kitaplar kadar etmezsin. Peki, evde sana parayı vereceğim. Adam sabırsızlandı. Sonunu öğrenmek istiyordu. Ama ben durmuştum. Çünkü sokak ortasında budala gibi gözlerim nemlenmişti. Ya sen ne yaptın Zezi? Üzüntümü ufak ufak içime atmaya devam ediyordum. Konuş Zezi, böyle yapma. Sana yardım etmek için buradayım. Ne oldu? Yüreğim buz kesmişti. Bütün bu kitaplar kocaman madeni paralar kadar ağırmış. Elimde listemle dışarı çıktım. Onun oğlu olsaydım benimle böyle konuşmazdı diye düşündüm. Böyle yapma Zezi. Her şeyi unutacağız. Sinemaya gidelim. 2 saatlik özgürlüğümüz var. Afişlere bakmak için durdum. Bir aşk dersi. Marius Schiller. Helen Tarswis. Yasaklanmışa karşı bir eğilim. Hasır şapkasıyla ünlü bu oyuncu hiç görmemiştim. Sinemanın fiyatı da öbür sinemanınkiyle aynıydı. Öteki filmi arkadaşım Skip'ı yani Medrius bir gece seansında görmüştü bile. Bana konusunu da anlatmıştı. Evdekileri anlatabilirdim. Yine de kararsızlık bacaklarımı felce uğratıyordu. Ama Adam yardımıma koştu. Gir sinemaya Zezi. Ama ya anlarlarsa? Ne anlayacaklarmış? Karar veremiyordum. Sağduyum beni bir yana itiyordu. Adam öbür yana. Kendisine anlattığım bir hikayeden ötürü öfkeliydi. Ve çektiklerimin karşılığında bana bir şeyler hediye etmek istiyordu. Doğal bir havayla biletimi aldım. Kimse filmin çocuklara göre olup olmadığını umursamıyordu. Çocuklara göre değilse matinede oynatmamaları gerekliydi. Gizli bir köşeye oturdum. Kasketimi çıkardım. Filmin başlamasını bekledim. Neyse ki tanıdık hiç kimse bizi görmedi. Akşam yemeğinde her zamankinin tersine kimse benimle film konusunda konuşmadı. Körü körüne inanıyorlardı kendilerine karşı gelmeyeceğimi. Aldığım emirleri meydan okuyarak bir ay sinemadan yoksun kalmaya göze alamayacağımı. O gece yatmadan önce kimse bana bir şey söylemeden Juan Seo'ya gittim. Zevkim için piyano çalıştım. Düşün parmaklarıyla çalışıyordum. Öylesine dalmıştım ki annem şaşırdı. Saati geçirdin. Bugün ne oluyor böyle sana? Hadi yeter. Yarın devam edersin. Çok hoşnut olduğunu hissedebiliyordum. Ama benim kadar olamazdı. Pijamamı giydim. Gidip dişlerimi fırçaladım. Duadan bile çalmaya karar verdim. Her zamanki gibi dua dizisi yerine yalnızca 3 Ave Maria okudum. Bir akşam kaytarmanın önemi yoktu nasılsa. Özellikle istediğim Adam'la gevezelik etmekti. Onunla ve düşlerimin suç ortağı olan yastığımla gevezelik etmek. Duaların tümünü okumadığım için şeytan karşıma çıkar mı dersin? Bunlar uydurma şeyler dedi. Şeytan yok. Hiç olmadı. Bu masalları insanlar başkalarını korkutmak için uydururlar. Ama benim korktuğum tek şey bu. Niçin? Seninle birlikte olduğuma göre hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Ne hortlaklardan, ne cadılardan, ne de bunlara benzer şeylerden. Yürekli olduğun için böyle konuşuyorsun. Ben din derslerini unutamam. Her yere şeytanı sokuyorlar. Delik deşik konuşan bir tek fayol var. Öyleyse ona inan sen de. Bir şey anımsadım. Peder Montana'yı hiç gördün mü? Gözlüklü ve zayıf olanı mı? Evet. Öğrencilerin günah çıkardıkları papaz odur. Ona günah çıkarmanın ne tatlı olduğunu bilemezsin. Söylenenleri dinlemez gibidir. Üç evmeri yoktur ve bağışlar. Bir aziz gibi. Bir an sustum. Sonra bir keresinde günah çıkarmaya gittim. Peder Montana'nın Refugio'da olduğunu ve orada 2 hafta kalacağını bilmiyordum. Günah çıkarma kulübesine girdiğimde değişikliğin farkına vardım. Çok şişman, burnundan sümük damlayan, kepçe kulaklı bir peder oturuyordu içeride. Herif bana öyle şeyler sordu ki buz kestim. Düşünmek bile istemiyordum sorduklarını. Korkunç bir fırça çekti ve ceza olarak bana 3 tane uzun dua ezberlememi söyledi. Peki ama seni gibi bir yumurcak ne gibi bir büyük günah işlemişti ki? Aman Adam, günah işte. Bütün çocukların işledikleri gibi günahlar. Ancak bu günahları kaç kere işlediğimi anımsamak zorundayım. Öylesine de sinirliydim ki hiçbir şey anımsayamıyordum. Sonraki hafta yine günah çıkarmaya gitmesem işler yoluna dönebilirdi. Ne dedi bana biliyor musun? Hayır. Genizden gelen sesiyle sordu. Bu kez saydın mı? Nutkum tutuldu. Çünkü din dersinde papaz günah çıkarma kulübesine çıkınca her şeyi unutur demişlerdi. Şaşırmıştım. Biraz daha ileri gitse günah çıkarmayı yarıda kesecek, korkup kaçacaktım. Ama direndim. Plaja ve sinemaya gidebilmek için ertesi gün kiliseye uğrayıp kutsal yemekten yemem gerekiyordu. Cesaretimi topladım ve her şeyi anlattım. Sonunda peder çok öfkelendi. Kendimi düzeltmeye bile çalışmadığımı söyledi. Benim gibi bir çocuk için cehenneme gitmekten başka bir yol yoktu. Ya bir kaza geçirseydim de ölümcül günah işlemiş durumdayken ölseydim? Dosdoğru cehenneme gidecektim yine. Şeytan elinde yabasıyla sonsuz alevleri atmak üzere karşılayacaktı beni orada. Hasta olmuştum. Korku içindeydim. Sonunda ceza olarak 3 uzun dua verdi. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Öncekinin tam 3 katıydı ve ertesi gün kutsal ekmekten yiyebilmek için bir günde tümünü okumam gerekiyordu. Sonra neyse ki Peder Montano Refsia'dan döndü ve her şey eskisi gibi oldu. Günahlarımızın bedelini bedavadan ödüyoruz. Ama gerçek şu ki korkunç geceler geçirdim. Işığı söndürmeden uyuyordum ve en ufak gürültüde şeytanın yabasını salladığını düşünerek tepeden tırnağa itiyordum. Artık böyle şeylere gerek yok. Ben buradayım. Doğru. Yastığın üzerinde kollarımı uzattım ve içimi çektim. Yine ne var Zezi? Hiç. Yatmak ve başka bir şeyden söz etmek isteğiyle çıldırıyordum. Ama çok zaman kaybettik. Şimdi saat 6'da. Kalkmak için uyumalıyız. Çok uzunsa yarına bırakabiliriz. Kabul mü? Kabul. Uzun uzun esnedim. Adam. Evet. Gelip benimle oturmaya başladığından beri hayatı çok daha güzel buluyorum. Güzel değil mi? Hem de nasıl? Ama çoğu kez düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ölmeyeceksin değil mi? Hayır, ölmeyeceğim. Hiç ölmeyeceğim. Gözlerim kapanmaya başlıyordu. Bir gün gidecek misin? Bak bu olabilir. Ama ancak bana gerek duymadığını anlarsam. Uyuyor muyuz? Bir küçük sorun daha var. Hoşuna gitti mi? Ne? Pederin hikayesi mi? Hayır, filmden söz ediyorum. Ondan. Oyuncudan mı? Şu ünlü Maurus'tan mı? Tabii. Ancak Maurus Chiller'ın sonundaki R okunmaz. Okuma yazma bilmediğimi biliyorsun. Hele Fransızcadan hiç anlamam. Önemi yok. Sana açıklıyordum. Biliyor musun Adam? Yine ne var? Harika bir şey keşfettim. Sözünü etmek istemiyorum ama çok çok güzel bir şey olurdu. Sen anlat yine. Baba olabilir mi o bana? Adam yüreğimde yerinden sıçradı ve uykuyu muykuyu unuttu. Baba mı? Evet baba. Yani benim babam. Yanıt veremeyecek kadar şaşkındı. Yanıt verebildiğinde de sesi çok temkinliydi. Dinle Zezi, bir baban oldu. Sonra bana anlattığın gibi Portekiz'de olan bir başkasını buldun. Ardından şimdi baba dediğin adama verildin. Daha ne istiyorsun? İşlerini bir tek Portekizli babaya benziyordu. Ama çok çabuk öldü. Ben de 6 yaşında bile değildim. Şimdi Maurus gibi bir baba istiyorum. Şen, hayatı hep güzel yanlarıyla gören bir baba. Özetle, düşsel bir baba. Bana yardım edecek misin? Neye yardım edeyim? Mutluluğumu görmek istediğini söyledin. Umutlarla ve başka şeylerle dolu bir dünya yaratmak için benimle yaşamaya geldiğini anlattın. İşte bana yardımcı olmanın tam sırasıdır. Maurus gibi bir babam olmasına yardım et. Anlıyor musun? Ne demek istediğini biliyorum. Ama bir kurbağa için bu hikaye çok garip. Senin hiç baban olmadı mı? Tabii oldu. Ama kurbağalar başkadır. Birbirlerine ipliklerle bağlı bir küçük yumurta yığınının arasına dolanırsın. Sırası geldiğinde siyah ve kuyruklu küçük bir balık oluruz.